Ayrım 19. Sayfa 223. 6. Bölüm. Din sınıfının Allah'ın iradesine ters düşen icraatı. Genel çerçeve. Din temsilcilerinin tarihsel kötülüklerinin eleştirilmesinin bir insanlık görevi olduğu bugün artık herkesçe, hatta din temsilcilerinin en önde gelenlerince kabul edilmektedir. Bunun en tipik örneği Katolik aleminin başı Papa'nın dünya önünde insanlıktan özür dileyen bildirgesidir. Benzerlerini diğer din temsilcilerinin de yapmasını beklediğimizi ifade ederek Papalığın tarihsel özrü başlığıyla yayınlanan deklarasyonu buraya alıyoruz. Papa II. Paul ve Vatikan'ın 7 kardinali kilisenin bir günahını dile getirip insanlıktan özür diliyor. Bu günahları şöyle sıralıyorlar. 1. Dinler arası savaşlarla başka kök ve soydan gelen kitlelerin hakları yaralanmış, onların kültür ve inançlarına saygısızlık edilmiştir. Bu savaşların en büyüğü Müslümanlara karşı sürdürülen Haçlı seferleridir. Kudüs'e doğru yürürken her yanı yağmalanmış, yakıp yıkmışlardır. 2. Engizisyon mahkemelerinde işkence ve katliamlar yapılmıştır. O mahkemelerde dinsel dogmalara karşı olanlara, kiliseye iman etmek yerine akıl yolunu seçenlere karşı bir kırım uygulanmıştır. 3. Engizisyonun kilisenin bölünmesinde ve protestanlığın ortaya çıkmasında tarihsel bir günahı vardır. 4. Yahudilere karşı sürekli düşmanca tavır sergilenerek de günah işlenmiştir. 5. Amerika'nın keşfinden sonra yerli halk arasında zorla misyonerlik yürütülmüştür. 6. Kadınlara ve öteki ırklara karşı eşit davranılmamıştır. 7. İnsan hakları çiğnenmiştir. Papa ayrıca Katolik Kilisesi'nin ateistlere karşı tavrından da özür dilemiştir. Papa, ateizmin de insanlar için bir dinsel inanç gibi hak olduğunu kabul etmiştir. Tüm bu günahları kabul edip özür dilemesine karşın Avrupalı aydınlar bunu yeterli görmüyor. Örneğin faşizme ve tabii nazizme karşı kilisenin sessiz kalışı dahil her suçun sayılıp dökülmesi, hepsi için özür dilenmesi isteniyor. Bu günahlar ve itiraf listesini sanıyoruz son papa 16. Benediktus'un Hz. Muhammed'le ilgili yaptığı ve o yüce peygamberi kan, şiddet ve şerrin yayıcısı olarak gösteren talihsiz sözleri içinde ayrı bir özür ve günah çıkarma deklarasyonunun eklenmesi gerekir. İtiraf edelim ki İslam dünyasının da bu anlamda dileyeceği epey özür vardır. Özellikle öz peygamberinin evladına ve kendi dinindeki düşünce öncülerine karşı işlediği zulümler yüzünden. Bu zulümler listesinin mağdurları binleri bulmaktadır. Bu özürlerin dinlenmesi bir aşamadır ama bundan önemlisi yeni suçların işlenmesini engellemektir. Ne yazık ki bu yapılamıyor. Şunu da içimiz sızlayarak itiraf etmek zorundayız. Orta çağın aksine din adına insan hakları ihlalinin başını bugün ne yazık ki kendisini İslam'ın temsilcisi gören sözde Müslüman bir takım insanlar çekiyor. Haçlı emperyalizm ve engizisyon mirasçıları bu işi artık kendileri yapmıyor. İşbirliği kurdukları sözde Müslüman bazı ekiplere yaptırıyorlar. Bunlar yüzlerindeki maskenin görünen kısmına Allah yazıp, içeride menfaatlerine tapan kişilerdir. Çıkarlarına ters düşen hiç kimseye insan hakkı ve dindarlık imkanı tanımazlar. Tüm muarızlarına karşı zulüm sergilemektedirler. Bu zulümler bazen fiili tecavüz şeklinde ama daha çok iftira ve tekfir yani kafir ilan etme biçiminde uygulanmaktadır. Din sınıfının bozukluklarının ana başlığı bağ. İnsanları mutsuz kılan ve onları birbirlerine düşüren sebeplerin başında görülen bağ, kök anlamıyla başkası aleyhine sınırı aşmak demektir. Etimolojik gelişimi içinde kıskançlık, ezme, saldırı, horlama, zulüm, doymazlık, yalancılık, kibir, denge noktasından sapma, zinakarlık ve bozgunculuk anlamlarını kazanan bu sözcüğün, Kur'an terminolojisinde ruhsal zemini doymazlık, sosyoekonomik görünümü zulüm, saldırı, sömürü, ezme ve bozgunculuk oluşturmaktadır. Bağın insan benliğindeki dayanak noktası ve dış planda görünümü Sad suresinin 20-24. Ayetlerinde verilmiştir. Bu ayetlerden şunları öğreniyoruz. 1. Birlikte yaşayan ortak, komşu, ülküdaş vesaire gibi insan gruplarının birçoğu ötekilere bağ yoluyla haksızlık etmektedir. 2. Çok büyük imkanlara sahip bir insan bağ saparak çok sınırlı imkanlara sahip bir insanın mal ve nimetine musallat olabiliyor. Ayetler bu noktada 99 koyunu olan bir bağ tutkununun bir tek koyunu olan komşusunun o tek koyununu elinden almaya çalışmasını örnek gösteriyor. 3. Bağ illetinden kurtulmak için iman ve barışçıl eylem gerekir. Ne var ki bunu yapabilenler çok azdır. 4. İnsanlık tarihinde bağın en yıkıcı temsilcileri dini temsil edenlerdir. İnsanlığın tüm bozgun, bölücülük ve kıskançlık illetlerinin temelinde dini temsil ettiğini söyleyenlerin taşıdıkları emanetlere hıyaneti yatmaktadır. Kur'an bu hıyaneti bağın en zalim görünümü olarak kayda geçiyor. Bağın temelini başkası aleyhine sınırı aşmak oluşturduğundan, Kur'an bireysel ve toplumsal hakların zedelenmesine bağ adını vermektedir. Kocasının nikah hakkını başkasına çiğnettiği için zina eden kadına da bağî denmektedir. Kadının doğru yoldan çıkması da yine aynı kökten bia kelimesiyle ifade edilir. Kur'an, insan hayatının mutluluğunu sağlayan birlik, paylaşım ruhu ve kaynaşmanın tahrip edilmesinde en büyük sebebin bağ olduğunu söylüyor. Bozulma, parçalanma, didişme ve sömürme bağ yüzünden ortaya çıkmıştır. Bağ, bizzat onu sergileyeni de tahrip eder. Ve bu tahrip dünyası dünya planında başlar. O halde bağ yoluyla menfaat devşirmek isteyenler tam bir aldanış içindedirler. Kur'an'ın bu ilkeyi dile getiren ayeti Yunus 23, "Ey insanlar!" şeklinde hitap etmektedir. Bu demektir ki bağ, hangi inanış ve anlayış sahipleri içinde sergilenirse sergilensin, toplumu kargaşa ve ıstıraba sürükler ve insan mutluluğunu kundaklar. Anılan ayetin seslenişi şudur. Ey insanlar! Şunda hiç kuşkunuz olmasın ki sizin bayiniz sizin aleyhinizedir. Kur'an bağın azmettirici unsurlarından biri olarak rızık bolluğu veya nimetle şımarmayı gösteriyor. Kur'an dilinde bunun adı bast ve tereftir. Şöyle diyor Kur'an. Eğer Allah kulları için rızkı alabildiğine bol bir biçimde serip serpseydi, onlar yeryüzünde bağa giderlerdi. Şura 27. Bağ, vahyin yolundan sapmaların da adıdır. O halde bağ sergileyenlere karşı çıkmak bir bağ değil, bir cihattır. Bu kuransal inceliği fark etmeyen veya fark etmek istemeyen bazı batılı yazarlar, özellikle Bernard Lewis, Kur'an'da bağın kötülenmesine bakarak İslam'da zalim yönetime karşı çıkma fikri Kur'an tarafından engellenmiştir yolunda tamamen yanlış bir kanaat sergiliyor. Oysaki bağ, karşı çıkmayı hatta isyan ve savaşı gerekli kılacak olumsuzlukların adlarından biridir. Din temsilcilerinin bağı, dinde guluv yani azma, aşırılık denen illetle de irtibatlandırmaktadır. Din temsilcilerinin bir başka azgınlığı, guluv. Azmak ve azgınlık, Kur'an'da esaslı olarak iki sözcükle ifade edilir. 1. Tuğyan, 2. Gulu. Bunların birincisi yönetenlerin azmasını, ikincisi din temsilcilerinin azmasını ifade etmektedir. Şunun altını bir kez daha çizmeliyiz. Kur'an temel fıtrat yani yaratılış ilkelerinden biri olarak şunu ısrarla belirtir. Bütün uygarlık ve saltanatların çöküşü azmak yüzündendir. Bu daha çok madde ve ondan kaynaklanan değerlere aldanarak azmaktır. Guluv geçtiği iki yerde de dinde guluv şeklinde yer almakta ve yasaklanmaktadır. Aynı ayetler guluvun baş temsilcileri olarak ehli kitabı, Yahudi ve Hristiyan din adamlarını göstermektedir. Ey ehli kitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin. Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin. Meryem'in oğlu İsa Mesih, Allah'ın Resulü ve kelimesidir. Onu kendisinden bir ruhla beraber Meryem'e atmıştır. Artık Allah'a ve Resullerine inanın. Üçtür demeyin. Son verin. Sizin için daha iyi olur. Allah vahittir. Tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır. O. O yalnız O'nundur. Göklerdekiler ve yerdekiler O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 171. De ki, ey ehli kitap! Dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın. Maide 77. Ayetler Gluv'un bütün bağlantılarını, sıçratıldığı alanları da dolaylı olarak vermektedir. Gluv, İslam'a havra ve kiliseden sıçramıştır. Hazreti Peygamber bu gerçeğe açıkça dikkat çekmekte ve ümmetini ehli kitap gulüvüne sapmamaları için uyarmaktadır. Batı dünyası dinde gulüvü laiklik sayesinde etkisiz kılmıştır. Müslüman dünyada laiklik ya hiç yoktur veya Türkiye'de olduğu gibi sadece kağıt üzerinde vardır. Kur'an bize gösteriyor ki din temsilcilerinin temel niteliklerinden biri de ibadet konusundaki azgınlık ve doymazlıktır. Bu adamlar bu doymazlıkları yüzünden ibadetlerde sürekli artırma yaparlar. Bunları doyurmak mümkün değildir. İslam peygamberinin dinde ziyadecilik ve ibadette şirretlik gibi belalardan Allah'a sığındığını görmekteyiz. İslam'da bunun örnekleri sayısızdır. Düşünülsün ki dinin peygamberinin hayatı boyunca iki rekat olarak kıldığı cuma namazı sonraki zamanlarda dini temsil edenler tarafından 16 rekata çıkarılmıştır. Bugün dini temsil etmek adına Türkiye'nin bütçesinden 5,5 katrilyon, 12 bakanlığın bütçesinden daha fazla bir parayı alan Diyanet İşleri'nin temsil ettiği dinde cuma 16 rekat olarak talim edilmektedir. Deizmi değil de teizmi seçerek buna teslim olanlar, bu 16 rekatı ibadet diye yerine getireceklerdir. Buna karşı çıkıp deizmi seçenlerse, din dayatmacıları tarafından dinsiz ilan edileceklerdir. Allah'a imanı samimiyetle korumak isteyen müminler, bu ikisinden birini tercih zorundadır. 1. Allah'ın iradesini tercih. 2. Dinci zebanilerin dayatmalarını tercih. Kur'an bu noktada Allah'ın iradesini tercih edenlerin yanındadır. Din sınıfının örtülü Allah'lık iddiası. Bu iddia tarihin tartışmasız olgularından biri olduğu içindir ki, Allah din sınıfını dinleyerek dinsel bir hayat yaşamaktansa, bu sınıfı dışlayarak dinsel hayat yaşamayı tanrısal iradeye daha uygun bulmaktadır. Kur'an, bu sınıfı dışlamak için dinsel hayatı terk etmeyi bu sınıfa uyarlamış, bir dinsel hayata tercih etmektedir. Allah iradesini bu tercih yönünde işletiyor. Kendi sözlerini Allah'ın sözleriyle eşitlemek. Kur'an, din ve dindarlık adına söz söyleyen tüm kitleleri, örtülü bir şirkin pençesine düşmemeleri için saf ve berrak tevhide çağırıyor. Çağrının temel hedeflerinden biri de, insanın insanı Rab edinmesinin önlenmesidir. Din temsilcileri, insanları dini yaşatmak iddia ve perdesi altında onlara asırlardır örtülü bir biçimde Allah'lık etmektedirler. Kur'an bunu deşifre etmiştir. İnsanlığa 15 asır önce iletilen şu tevhid çağrısına bakın. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar! Bizim ve sizin aranızda aynı olan bir gerçeğe gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birbirimizi Allah'ın berisinden Rablar edinmeyelim. Ali İmran 64. Bütün tefsir ve hadis kaynaklarının ortak beyanına göre bu ayetin inişi üzerine Peygamberimize, insanları Rabler edinmek nasıl olur diye sormuşlardı. Cevap, üzerinde olduğunuz konu bakımından devrimdir. İnsanları Rab edinmek, din adamlarının sözlerini Allah'ın sözleri gibi kabul etmekle vücut bulur. Bu ayetin indiği sıralarda Müslüman olmuş Hristiyanlardan biri, Hazreti Peygamber'in az önceki yorumu üzerine ona ince bir itirazda bulunarak şöyle diyor: "Biz o din adamlarını nasıl Rab edinmiş oluruz? Biz onlara ibadet etmiyorduk." Hazreti Peygamber'in cevabı şirk bahsinin en hayati noktalarından birini aydınlatıyor. Şöyle diyor: "Onlar size bir takım şeyleri helal, bir takım şeyleri de haram ediyordu. Siz de buna uyuyordunuz, değil mi?" Soruyu soran, "Evet, öyle yapıyorduk" deyince Hazreti Peygamber son noktayı koyuyor. İşte, onların o yaptığı ve sizin o kabulünüz şirkin ta kendisidir. Ve benim anlatmak istediğim de odur. Anlaşılan o ki, Kur'an'ın tebliğcisi Hazreti Muhammed'e göre, din adamlarını Rab edinmek, onlara Rab deme şartına bağlı değildir. Onların haram dediğine haram, helal dediğine helal demek, onları ilah edinmiş olmak için yeterlidir. Deizm, İşte birkaç dinsel ritüeli yaşayacağım diye dinin omurgası olan Allah'a imanı tahrip eden yaklaşıma karşı çıkmayı esas alan vakur bir tavırdır. Kur'an, Allah'a imanda samimi ve şaibesiz bu vakur insanların ritüeller bakımından eksiklerine bakılmaksızın kurtarılacağını haber vermektedir. Din sınıfının din dışı dayatmaları. Tüm insanlığı aynı imanda toplamaya kalkmak. Din temsilcileri her devirde ve her yerde bütün insanlığı bir tek imanın, hatta bir tek hayat tarzının cenderesine sokmak isterler. Bu onlarda hastalık çapında bir tutkudur. Ve bu tutkunun Allah'ın iradesine tamamen ters olduğu bütün kutsal metinlerde yazılıdır. Yazılıdır ama tutkusunu bir tür kuduza dönüştüren dincilik, tüm insanları bir tek inanç ve hayat tarzında birleştirmeyi din diye, Tanrı'ya hizmet diye pazarlar ve dayatır. Kur'an onlarca ayetinde bu kuduz dayatmanın Cenab-ı Hakk'ın iradesine ters olduğunu ifade etmektedir. Bir kere, az sonra göreceğimiz dinde ikrahın yasaklanması bunu ilkeselleştirmiştir ama iş bu kadarla bırakılmamış, andığımız dayatmanın yaratıcı iradeye aykırılığı çok değişik ifadelerle insanlığın vicdanına iletilmiştir. Vicdandan nasibi olmayan dinciliğin hiç dikkate almadığı bu beyinelerden bazılarını bir kez daha okuyalım. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündeki insanların hepsi toptan iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olmaları için insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus 99. Rab tek iman ve tek hayat tarzı istememiştir. İstememişse insanlığı bir tek iman ve bir tek hayat tarzında birleştirmeye çalışmak ona isyandır. Yapılması gereken iyi ve güzel görüleni tebliğ edip gerisine karışmamaktır. Beyineleri okumaya devam edelim. Sizden her biri için bir yol ve bir yöntem belirledik. Allah dileseydi sizi elbette tek bir ümmet yapardı. Ama size vermiş olduklarıyla sizi imtihana çeksin diye böyle yapmamıştır. Maide 48. Elmalı'nın güzel ifadesiyle, Allah bütün insanlığı hidayette birleştirmiştir. Demek ki öyle olmasını dilemiştir. Allah dileseydi onları hidayette birleştirirdi. Artık cahillerden olma. Enam 35. Allah dileseydi şirke batmazlardı. Biz seni onlar üzerine bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Enam 107. En mükemmel kanıt Allah'ındır. O dileseydi hepimize toptan hidayet verirdi. Enam 149. Eğer Rabbin dileseydi insanları elbette ki bir tek ümmet yapardı. Ama birbirleriyle çekişmeye devam edeceklerdir. Hud 118. Yolu doğrultup denge noktasını bulmak Allah'ın işidir. Ondan sapan da var. Allah dileseydi sizi toptan hidayete erdirirdi. Nal 9. Allah dileseydi elbette ki sizi bir tek ümmet yapardı. Nal 93. Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Kehf 29. Biz dileseydik her benliğe hidayetini elbette verirdik. Secde 13. Eğer Allah dileseydi onları bir tek ümmet elbette yapabilirdi. Fakat o dilediği kişiyi dileğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince onlar için ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Şura 8. Bu Kur'an bir öğüt verici, düşündürücüdür. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Müzemmil 19. İşte budur hak olan gün. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutsun. Nebe 39. Hayır, hiç de öyle değil. O bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Abese 11-12. Din temsilcileri sadece bir kısmını verdiğimiz bu beyinelerin tümünü görmezden gelerek ve hepsinin aksini yaparak insanları bir tek iman ve bir tek hayat tarzında birleştirmeyi din diye dayatırlar. Cenab-ı Hak bu dayatmanın o melun güruh tarafından dinleştirileceğini bildiği için onlara karşı çıkarak apayrı bir yol tutan ve sadece kalbindeki Allah sevgisiyle yaşayan insanları kurtarmayı taahhüt etmiştir. Ayrım sonu. Sayfa 236.